dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Ataman Kılıç, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz. Ekonomi konuşmak üzere ama bugün özel bir gün. Bugün 19 Mayıs 2023. Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü. Ve bir gazeteci dostumun çok isabetli tanımıyla Türkiye'nin doğum günü ki Atatürk de daha sonrasında 19 Mayıs'ı kendi doğum günü olarak kabul etmişti. Kutlu olsun. O yılları konuşacağız biz de. 21. yüzyıl için planlama grubu koordinatörü, iktisatçı Doktor Serdar Şahinkaya ile birlikte. Üstadım hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Evet, şimdi biraz o günlere nasıl yoklukla işte bandırma vapuru oradan oraya gitti değil ama 18. yüzyılda bir sanayi devrimi başlamıştı.
Evet.
Ve Osmanlı bundan ne kadar nasibini alabilmişti? Nasıl bir ekonomik vaziyet içindeydik biz o dönemde?
İsterseniz şöyle yapalım. Öncelikle bizi dinleyenlerin ve bizim Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. 104 yıl değil, 104 yıl, 304 yıl daha kutlanmasını da diliyorum. Şimdi ateşle barutun dans ettiği 20. yüzyılın başlarında sizin söylediğiniz bu sanayi devrimi meselesine gelirken acaba dünya ekonomisi ve o dünya ekonomisinin ana dinamikleri neydi ve bu dinamiklerin içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı sömürge ekonomisi nasıl bir yer alıyordu diye sesli düşününce aklıma önce şu geliyor. Bir kere Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda yani 1918 ve 20'li yıllarda artık İngiltere'nin tarım ve sanayisi için değil fakat finansı, siyaseti, diplomasisi ve donanması için oldukça değişik bir dönem başlıyor. Kimi şeylerin devamı, kimi şeylerin sonu. İngiliz ekonomisinin ağırlık merkezi artık bunların yeni bir karışımıyla oluşuyor. Yani İngiliz artı Amerikan para politikalarının işbirliğiyle yeni bir dünya ekonomisi ana taşıyıcı kolonu oluşacak. Victoria dönemi İngiltere'sindeki Londra'nın sitesi yavaş yavaş dünya kapitalizminin patronluğundan çekilirken yerine uzak okyanus ötesinden Amerika para politikalarıyla kapitalizmin patronluğuna soyunuyor. Neden böyle? Çünkü her büyük savaştan sonra bir yeniden bölüşüm hesabı kaçınılmazdır. Her büyük savaştan sonra bir yeniden bölüşüm hesabı kaçınılmazdır. Bu nedenle de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kartlar yeniden karılmıştır. Bakın iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Gözden kaçıyor genellikle. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1830 yılında demiryolu uzunluğu 35 bin kilometre.
Hı hı.
1890'a yani 60 sene sonra Amerika demiryolları 300 bin kilometre. O koca coğrafya yekpare bir devlet oluşuyor. Çünkü neden? 20. yüzyılın başında demiryolculuk büyük sermaye akımı yaratarak parayı kendine çekiyor, finansı. Demiryolu kağıtları yani hisse senetleri ve borç senetleri Amerikan piyasasının en önemli menkul değerleri haline geliyor. Modern sermaye piyasaları da hem de programın adı Ekonomi Günlüğü ise modern sermaye piyasalarının doğuşu da 1920'li yıllardaki Amerika demir yolculuğuna çerçevesinde çıkan kıymetli evrak üzerine. Peki bu dönemde bizim coğrafyaya, Anadolu coğrafyasına baktığımızda ne görüyoruz? Anadolu'da feodal ve ataerkil bir üretim ilişki ağı var ve Osmanlı İmparatorluğu yarı sömürge bir ekonomi halinde. Egemen hakim üretim biçimi tarım sektöründe. Daha çok İstanbul ve İzmir'de kümelenmiş büyük ticaret burjuvazisi sanayi burjuvazisine dönüşmeye çalışıyor ve Anadolu'da kapitalizmin geliştirecek bir devrimci niteliğe sahip değil. O kadar cılız ki. Dolayısıyla da şimdi 1913 ve 15 yıllarında yapılıp 1917'de tek kitap halinde basılan Osmanlı sanayi istatistiklerinden de bunun izlerini görmemiz mümkün. Yani Osmanlı İmparatorluğu ekonomisi gerçekten yarı sömürge bir ekonominin tipik özelliklerine sahip ve Büyük Savaş'tan yenilgiyle çıkmış ve hemen peşine, zaten Büyük Savaş'ın peşine, Birinci Dünya Savaşı'nın peşine 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi ve 15 Mayıs 1919'da da İzmir'in işgaliyle başlayan işgaller dönemi. Şimdi oradan eğer isterseniz Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı zaman İtilaf donanmalarının İstanbul'da olduğunu, Yunan ordusunun İzmir'de olduğunu, Urfa, Maraş, Antep, Adana emperyalist düşmanlarının İngiliz ve Fransız'ın işgali altında olduğunu bir hatırlamamız lazım. Sonra Samsun'da, Merzifon'da, Antalya'da, Konya'da gene işgal ordusu ulusal direniş kuvvetlerinin gelişmesini kıstırmışlar etrafından. Mavri Mira, Pontus, Kürt Tali, Tarihi İslam, İtilaf ve Hürriyet, Sulh ve Selamet ve İngiliz muhipleri ayrı ayrı cemiyetler olarak yurdu içten içe paylaşma planları yapmışlar. Yurda işgal etmiş İngilizlerin koruyuculuğu altında olanlar ile, yani İngiliz muhipleri ile Amerikan mandası özleyenler hilafet ve padişahlık makamıyla bir aradalar. Dolayısıyla da böyle bir çevrim harekatında Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da başlayan Havza, Amasya, Erzurum, Sivas kongreleriyle Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin önemi çok daha iyi anlaşılır. Bandırma vapuru ile ilgili bir şey söylemek lazım. Bu yıl da biraz radyoya gelmeden izledim. Herkes bir 19 Mayıs kutluyor tabii, ne güzel. Ona ilişkinde görseller çizmişler. Ama bandırma vapurunu bir transatlantik gibi çizenler o ağırlıkta ne yazık ki. Yani bir de böyle alttan çaprazdan hipotenüs gibi zannediyorsunuz ki Titanic yani. Halbuki değil mi, 41 yaşında bir Karadeniz dalgalarından endişe ettikleri için kıyıya paralel yolculuk yapan bir eski gemi. Ama o geminin, yani Bandırma'da 1789'un kardeşlik, eşitlik, özgürlük bilincinden damıtılan bir ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ateşi var sanki. Yani Bandırma vapurunun makine dairesindeki ateş 1789'un kardeşlik, eşitlik, özgürlük bilincinden damıttığı ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ateşi. Bahsetmiştik Amasya Tamimi, Kongreler, Erzurum ve Sivas. Oradan yoksulların zaferine ulaşılacak. Yani Kurtuluş Savaşı başlayacak. Önce meclis kurulacak tabii. Sonra da bu zafer, yani yoksulların zaferi, Cumhuriyet'te taşlanacak. Ama burada bir belki gene hatırlatma, dinleyicilerimize hatırlatma için Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nın ikinci bölümünün başlığını sadece söyleyerek bu sorunuzu yanıtlamış olayım. Yıl 1918-19, ateşi ve ihaneti gördü. Evet. Diyor Nazım.
Peki kaynak da hep tartışılır. Hatta Atatürk düşmanlarınca ortaya atılan bir iddia da vardır. İngilizlerle anlaştığı hilafeti kaldırmak için İngilizlerden aldığı kaynakla Kurtuluş Savaşı mücadelesini yürüttü diye. Kaynak neydi? Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin
şimdi,
kaynağı.
Kurtuluş Savaşı'nın maddi ve finansal kaynakları diye Mülkiye'den 1964'te mezun rahmetli Abdüki Müderrisoğlu üstadımızın kitabına baksın bu lafları söyleyenler. Bütçe rakamlarımız ortada. 1920'den bu yana düzenli bütçe rakamlarımız ortada. Çok az paramız var başlangıçta. Yani 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Paşa ve daha sonra Cumhuriyet'i kuracak kadrolar Ankara'nın Bozkır'ında meclisi ilan ettiklerinde milletvekillerinin yatacak odaları bile yok. Yani bir ilkokulun salonunda para çok az. Ama esas olarak Kurtuluş Savaşı'nın finansal kaynakları. Bir, parasal anlamda, mali anlamdaki destek. İki, lojistik anlamında mühimmat desteği, teknoloji desteği olarak 1920'de kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile yapılan Türkiye-Sovyet-Rusya dostluk anlaşmasıyla gelişen bir politik angajmanın parasal desteğe dönüşmesini görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndaki esas maddi kaynak, birincil kaynak, kuzey komşudan gelen ciddi ekonomik destek. İkincisi Haziran 1920'deki tekalifi milli emirleri. Yani 10 maddeyle düzenlenen tekalifi milli emirleri, ki giriş paragrafında şöyle bir ibare vardır, onu atlamamak lazım. Aşağıda tadat edilecek, yani sayılacak malzemelerin sulh-ü selametten sonra, yani kurtuluştan sonra sahiplerine iade edileceği kaydıyla. Yani sizden bir kere çorap, çamaşır, işte efendim kundura, yiyecek cepheye göndereceğiniz adamları sarıp sarmalayacaksınız. O nedenle Anadolu coğrafyasında daha önce insan yerine konmayan, yani ve ayrıca da tabii kendi köyünden ötesini vatan bilmeyen köylüler ülkesinde Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında ya da yaratıcı önderliğinde kurulan Kuvayi Milliye Harekatı'nın toplum katmanlarında yarattığı güvenle birlikte bu tekalifi milli emirleri kısa sürede hayat vücut buluyor ve çok ciddi bir biçimde cepheye göndereceğiniz insanları ve hayvanları tahkim edip giydirip şey yapıyorsunuz. O nedenle iki kaynak söyleyebiliyoruz. Bir, çok cılız da olsa kendi mali kaynaklarımız var ama korkunç borç içinde bir ekonomi zaten. Çok az. İki, en büyük destek kuzey komşudan gelen maddi yardımlar ve Anadolu coğrafyasındaki yurttaşların tekalifi milli emirleri dahilindeki ulaştırma araçları, gıda ve tekstil sektörü diye özetleyebileceğimiz üç taşıyıcı kolonda Ankara'ya gelecek her köşede yığılan mal ve eşyalardan bahsedebiliriz kaynak olarak.
Evet, şimdi bir uzun yolculuk 19 Mayıs 1919'da başlayıp 29 Ekim 1923'te sonlanan, aslında sonlanmıyor elbette, başka bir yolculuğa evriliyor o tarihten sonra. İktisadi dönüm noktaları neydi bu yaklaşık 4 yıllık sürecin? Biri İzmir İktisat Kongresi, onu hemen sayabiliriz.
Evet, onu konuşmuştuk. Şimdi Kurtuluş Savaşı tam takvim olarak baktığınızda 3 yıl, 3 ay 22 gün sürmüş. Yani 3,5 yıl sizin dediğiniz gibi. Bu 3,5 yılda bir kere 1922, yani Sakarya Savaşı'nın hemen öncesinde 1 Kasım 1922'de Reis Paşa sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa'nın meclisi açarken yaptığı uzun bir konuşma vardı. Orada altını büyük bir şeyle çizdiği, büyük bir iddiayla çizdiği, özünde mali bağımsızlığın yarattığı tam bağımsızlık meselesinin altını çiziyor iktisadi olarak. İki, harp coğrafyası dahil olmak üzere, esas olarak tabi harp coğrafyası dahil olmak üzere, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkık dökük altyapısıyla ulaşımı sağladıklarını ifade ediyor ki bu arada o dönemin demir yolları genel müdürü yapılan Beyi Çerkin Bey'i de rahmetle ve minnetle anmalı. Kurtuluş Savaşı'nın askeri değil ama sivil kahramanlarından birisidir. Asker kökenlidir. Şimdi bu 3 yıl 3 ay 22 günlük Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sadece 5 ay sonra geçtiğimiz aylarda burada bu stüdyoda konuştuğumuz İzmir'de toplanan 1. Türkiye İktisat Kongresi, o kongrede alınan 302 karar ve kongrenin bitim günü ve kararların ilan edildiği gün olan 4 Mart 1923'ten sadece 34 gün sonra 8 Nisan 1923'te yine Mustafa Kemal Paşa tarafından meclise takdim edilen 9 umde bildirisi, yani kökeninde İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi kararlarının olduğu ve daha sonra bu 9 Ümde bildirisi devleti, önce Cumhuriyeti sonra devleti tahkim edecek Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk programı oluyor. Fakat Kurtuluş Savaşı sürecinde Kemalist kadroların yaklaşımlarına baktığımızda bir kere arada Lozan'ı atlamayalım, onun da 100. yılı geliyor. 24 Temmuz evet. 1923'ten sonra 100. yılı da geliyor.
Hani şu gizli maddelerin kaldırılacağı.
Evet, belki Lozan zamanında Lozan üzerine bir sohbet geliştiririz. İsmet Paşa'nın anılarını okuduğumuzda, yani Lozan'a gönderdiğimiz Mudanya Mütarekesi'nin muzaffer imza sahibi ama daha önce Batı cephelerinin muzaffer ordularının kumandanı İsmet Paşa'nın anılarını okuduğumuzda Lozan'a ilişkin süreçte çok şey söylüyor ama bir tanesini izleyicilerimizle paylaşmak isabetli olur. Biz diyor Lozan heyeti, Lozan'da kendimizi örsle çekiç arasında kalmış hisset. Ben de diyorum ki İsmet Paşa'ya, hatta kitabın orasına bir not koydum. İyi ki örsle çekiç arasında kalmışsınız, iradeniz çelikleşmiş diye. Hı. Şimdi bu iradenin çelikleşmesi, 3 yıl, 3 ay 22 gün süren savaş ve sonra 9 Eylül 1922 ile savaşın bitişi, fakat barış değil, ateşkes süreciyle gidilen Lozan. Yani 7 Kasım 1922'de başlayıp 4 Şubat 1923'te yaklaşık bir aylık kesintiden sonra yeniden başlayan ama totalde toplamda 8,5 ay ciddi pazarlıkların sürdüğü Lozan'ı eğer atlarsak, Lozan bizim bağımsız bir ülke tapusu. Lozan bizim iktisadi, mali, idari ve adli kapitülasyonları kaldırdığımız ve 8.333 kilometre kıyı uzunluğu olan bir ülkede kabotaj rejimini tesis edebileceğimiz bir bağımsızlığı elde etmişiz. Tek bana göre ekonomi günlüğü programında altını çizmemiz gereken husus, yani Lozan'da 1929'a kadar bağımsız gümrük siyaseti uygulama kısıtı var. Tamam, kapitülasyonları aldınız ama size, kaldırdınız ama size o kadar rahat bırakamıyoruz. Hiç olmazsa müsaade edin, biz de o bağımsız gümrük politikaları uygulama kısıtı koyarak biz de kendi sizin coğrafyanızdaki şirketlerimizi falan zaman içinde tasfiye edelim. 29'a kadar Kemalist kadrolar bekleyecek. 29'dan sonra Lozan'ın o ilgili anlaşma hükmü ortadan kalkınca daha ihtiraslı ve hırslı ekonomik hedefler dahilinde bağımsız gümrük politikasının ana taşıyıcı kolon olduğu büyük sanayi tesisleri yapmaya girişecekler.
Yani aslında asıl kalkınma hamlesi tabii, zaten 30'dan sonra
tabii, başlıyor. Tabii. Çünkü 20'li yıllar, 23 zaten Cumhuriyet, 20'li yıllar bir onarım dönemi. Yani aşağı yukarı 3 yıl içinde, 23-26 arasında biz bir, savaşın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İki, halk sağlığı meselesiyle ilgili yaygın büyük salgın hastalıkların önüne geçmeye çalışıyoruz ki işte bir avuç hekim ve o avucun yarısı kadar eczacının olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele ediyoruz, yaraları sarıyoruz ve 26'da biraz kendimize geliyoruz. 1926'da tayyare fabrikası kuruyoruz. Kayseri, Erciyes'in eteklerinde Tomtaş Türk Tayyare ve Motor Anonim Şirketi diye. Başka bir şey daha yapıyoruz. 1926'da Haziran ayında Seyri Türkiye sergisi, dünyanın ilk güzel sergisini yapıyoruz. Vapurla uluslararası limanlarda Türkiye'yi tanıtıyoruz. 27'ye geliyoruz. Artık politika değişikliğine de 2 yıl kalmış. Ama Cumhuriyetçi kadrolar kendilerinin ölçmediklerini, yönetemeyeceklerinin bilincinde olarak, yönetemeyeceklerinin bilincinde olarak, ya biz kaç kişiyiz? sanayi durumumuz ne, tarım durumumuz ne diye bir analiz geliştirelim. 23'te İktisat Kongresi'nden bir fotoğraf var ama 4 yıl geçti nümerik olarak. Yani bir istatistik lazım. Kim yapacak bu işi? Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 yaşındaki cumhuriyette bu sayımları yapacak kudrette istatistik bilgisi olan kimse yok. Paşa'ya diyorlar ki, Mustafa Kemal Paşa'ya, Belçika'da ünlü bir nüfus bilimci var, Monsieur Camille Jacquard. Onu davet ediyor. Paşa diyor ki yazın mektubu. Yazıyorlar Belçika'ya mektubu. Monsieur Camille Jacquard geliyor. Ve baş vekalet istatistik umum müdürü oluyor. 1926'nın sonunda. Ve onun kısa süreli kurduğu ekiple yaptığı hazırlıkla biz önce nüfusu sayıyoruz. 13 milyon 640 bin kişi. 13,5 milyon yuvarlak. 13 milyon 640 kişi. Tarımı sayıyoruz. Fena durum. Yani işte 5 dekarlık hane başına ekilebilir arazi var. Tarım yapılabilir arazinin de çok az bir bölümü ciddiye alınabilir ürünler üretiyor. Sanayiye bakıyoruz. 265 bin tane bir kişilik torna tezgahının olduğu bile şey var. Şöyle baktığımız zaman meselenin nasıl dramatik olduğunu göstermemiz açısından program ekonomi günlüğü öyle bir parametre söyleyeyim. 1920'nin 13 milyon 640 bin kişilik nüfusunu paydaya yerleştiriyorum. Payada sanayi çalışanı olan 256 bin kişiyi koyuyorum. Böldüğüm zaman sanayide, sanayi iş kolunda çalışan nüfus toplam nüfusun %1,5. Şimdi sanayi devrimi, sanayi devrimiyle giriş yaptınız ya açılışta. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılın sonunda İngiltere'den kalkan bu sanayi devrimi trenine binemediği için sanayi adına 1913-15'te yapılıp 17'de yapılan istatistiklerden de biliyoruz ne kadar cılız. 17 istatistiklerinden sonra 27 sanayi sayımını yapmışız. Aradan 10 yıl geçmiş. 27 sanayi sayımı sonuçlarına göre bu endüstri altyapısıyla Türkiye Cumhuriyeti kendini güvende hissedecek bir ekonomik yapıyı kuramaz. Dolayısıyla da bir hesaplaşma yapmayı planlıyorlar. 29 geliyor gümrük politikaları da bağımsızlık. Sonra 30'da burada Cumhuriyet'in kalbi devrimi başkenti Ankara'da sanayi kongresi düzenleyip oradaki kongre sonuçlarına göre sonra İsmet Paşa'yı Sovyetler Birliği'ne 1932'de göndereceğiz. Bir sanayi tetkik gezisi. Sonra Profesör Orlov gelecek. Kredi protokolü yapacağız. Türk Stroy Holding'i kurup 1930'lardaki bizi 2. Dünya Savaşı krizinde bile ayakta tutmamı, durmamızı sağlayacak kurulu sanayi kapasitelerini 30'lu yıllarda yaratacağız ve 30'lu yılların yıllık ortalama büyüme hızı da %7,8 olacak.
Peki hani o yaklaşık 3,5-4 yıllık sürecin iktisadi dönüm noktaları dedik ya, şimdi siz onları anlatırken şunu düşündüm. Bütün bunlar sonrasının planlandığını mı gösteriyor bize, yoksa 23'ten sonra bizim öyle bir deyimimiz de vardır, atasözümüz de vardır, kervan yolda dizilir diye. Bir planlamanın sonucun olduğunu mu görüyoruz biz bütün bu yapılanların, yoksa o günün gerekleri bizi oraya taşıdığı için mi?
Vallahi birinci söylediğinize yürekten katılıyorum. Çünkü bu bilinçli bir stratejik tercih. Mustafa Kemal Paşa ve kadroları Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiliz liberalizmi tarafından nasıl tutsak aldığını içeriden yaşayarak büyümüş, okumuş adamlar. Ve sürekli bağımsız bir ülke, yarı sömürge ekonomisinin bir ulus devlet ekonomisine dönüşmesi ve kapitülasyonsuz, sınıfsız, imtiyazsız bir toplum peşindeler. Ve İttihat Terakki içinden ki millici çizgiyle de irtibatları var. Bizzat toplantılara katıldıklarını da biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa daha az önce bahsettiğim 1922 konuşması, 1 Kasım 1922 konuşması, Sakarya Savaşı'ndan önce yaptığı konuşmada özünde mali bağımsızlık, tam bağımsızlık eyvallah, ama başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki imkanlarımız ölçüsünde planlı, kamucu ve devletçi bir ekonomik model kuracağız. Ve 22'den sonra, hani 22-29 liberaldi, 29'dan sonra dünya kapitalizmin krizine girince herkes devletçi oldu, Türkiye'de devletçi oldu tezviratını çok ertelemiş çok oldu. Çünkü bizim 23 sonrası 30'a kadar yaptığımız kamulaştırma ve millileştirme oldukça yüksek montanda. Yani başta demiryolları, yabancı evet. şirketlerin hepsini millileştiriyoruz. Millileştiriyoruz. Yani ve kafalarında planlı halkçı bir ekonomik model. Bunları zaman zaman iki adım ileriye, zaman zaman da bir adım geriye çekiliyorlar. Toplumu gözlüyorlar. Her ne kadar doktrini anlamda özel sektör, kamu sektörü, karma ekonomi, Mahmut Esat'ın formüle ettiği karma ekonomik model olsa da esasında bir de şöyle bir yanlarını da gözden kaçırırsak eksik değerlendirme yaparız. Mustafa Kemal Paşa da kadroları da pragmatist. Yani hani kervan düzülür, yolda düzülürcü değiller. Ancak bazen de şey yapıyorlar. Mihver değişikliği diyelim ya da kadro değişikliğiyle ya da işte çok ileri gittiklerini hissettikleri zaman toplumun kabullenmesi için belki bazen 2-3 adım ama bu sosyal meselelerde değil ekonomik meselelerde.
Evet.
Sosyal meselelerde laiklik başta olmak üzere. Laiklik başta olmak üzere sosyal meselelerde son derece Jacoben diyebiliriz. Bunda herhangi bir beis de yok. Ekonomik açıdan zaman zaman geriye geldikleri olmuştur ama esas olarak planlı bir stratejik tercih. O bağımlılığı ancak planlı ve sanayi omurgasında bir ekonominin ekonomiyle kırabileceklerini farkındalar başından bu yana.
Evet. Üstadım yine ben ders dinler gibi dinledim ama bitti süremiz. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bayramımız kutlu olsun.
Hepimizin. 21. Yüzyıl Planlama Grubu Koordinatörü ve İktisatçı Doktor Serdar Şahinkaya ile birlikteydik. Pazartesi 17.30'da ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. İyi bayramlar.